Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Doğu gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Doğu gelişmelerini ele aldığımız haftalı programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Geçen hafta Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyeleri Lübnan'ın Hizbullah hareketini terör örgütü listesine aldıklarını ilan etti. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Hizbullah hareketine bağlı tüm firmaları, kurumları, liderlerine ve üyelerine terörist ilan etti. Geçen hafta Irak'ta binlerce kişi Başbakan Haydar İbade'nin reformlarına destek yürüyüşü düzenledi. Bu eylem Sadr Hareketi lideri Muhteda Sadr tarafından organize edildi. Geçen hafta Suriye'de ateşkes başladı. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Stefan de Mistura, Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın kaderini Suriye milleti belirlemesi gerektiğini açıkladı. Ancak bu açıklama Amerika'nın olumsuz tepkisiyle karşılaştı.
Geçen hafta Birleşmiş Milletler Uzay Raportörü Michel Forrest, İnsan Hakları Konseyi zirvesinde halife rejiminin insan hakları ihlallerini eleştirerek halife rejimi Bahreynli vatandaşları vatandaşlıktan çıkarmakla bu ülkede nüfus yapısını değiştirmeyi amaçladığını açıkladı. Geçen hafta Bahreyn'de binlerce kişi düzenlediği protesto eylemlerinde 14 Şubat inkılabının liderlerinin serbest bırakılmasını istedi. Bahreyn Kralı Hamd bin İsa Al Halife geçen hafta Enformasyon Bakanı ve iki meclisin işlerinden sorumlu bakanı görevden aldı. Geçen hafta Suudi rejimine bağlı savaş uçaklarının Yemen'e yönelik saldırıları devam ederken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kapalı kapılar ardında düzenlediği oturumda Yemen'de insani facia konusunda kaygılarını dile getirdi ve çatışma taraflarından uluslararası yasalara bağlı kalmalarını ve sivilleri hedef almaktan kaçınmalarını istedi.
Geçen hafta Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyeleri Lübnan'ın Hizbullah hareketine terör örgütü listesini aldıklarını ilan etti. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Hizbullah Hareketi'ne bağlı tüm firmaları, kurumları, liderlerine ve üyelerine terörist ilan etti. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Abdülatif bin Raşid Ziyani, konsey üyeleri Hizbullah'ın icraatı Arap güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğuna inandığını belirtti. Ziyani Hizbullah Hareketi, Fars Körfezi kıyılarında yer alan Arap gençleri terör eylemleri düzenlemek ve patlayıcı madde kaçakçılığı yapmak ve kargaşa çıkarmak üzere eğittiğini ileri sürdü. Bu açıklamada dikkat çeken nokta Ziyani'nin Hizbullah Hareketi'ni Irak, Suriye ve Yemen'de kışkırtıcı girişimlerinde bulunmakla suçlamasıdır. Oysa asıl Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyeleri Arabistan elebaşlığında mazlum Yemen milletini topyekun bir savaşla yatarak bu ülkenin tüm altyapılarını çökerttiği herkesçe bilinen bir gerçektir.
Geçen hafta Lübnan parlamentosunun direnişe bağlı Kanada bir bildiri yayınlayarak Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Hizbullah hareketini terörist ilan etmesini hasmane ve akıl dışı niteleyip bu karardan ve sonuçlarından Arabistan'ın sorumlu olduğunu belirtti. Bildiride ayrıca Lübnan İçişleri Bakanı ve Irak ve Cezayir yönetimleri Fars Körfez İşbirliği Konseyi'nin bu kararına karşı çıkmalarından ötürü takdir edildi. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım da karara gösterdiği tepkide Hizbullah Hareketi'nin karşı karşıya bulunduğu baskılar izlediği yolun ne denli doğru olduğunu ortaya koyduğunu, çünkü bu ülkeler İsrail'in komplosu sonucu Hizbullah ile mücadele için İsrail bayrağı altında bir araya geldiklerini belirtti. Şeyh Kasım, Hizbullah adının terör örgütleri listesine alınması davalarında haklı olduklarını ortaya koyduğu gibi Arabistan'ın da Siyonist İsrail'in kucağına düştüğünü gözler önüne sergilediğini vurguladı.
Lübnan El Ahbar gazetesi de Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin kararını eleştirdiği raporunda Arabistan ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin kararında en önemli nokta kararın Siyonist rejimin Tel Aviv ile Riyad ilişkilerini aleni etme politikasına denk gelmesinden ibaret olduğunu belirtti. Gazete son aylarda İsrail ve Arabistan'ın üst düzey yetkilileri arasında birçok kez görüşme gerçekleştiğini, nitekim İsrail Televizyon 10 kanalı bu görüşmeleri ifşa ettiğini ve en son İsrail'den üst düzey bir heyetin Arabistan'ı ziyaret ettiğini duyurduğunu, bu haber hiçbiri tarafından tekzip edilmediğini vurguladı. Gazete Hizbullah hareketine teorisi ilan etmenin de Arabistan ile İsrail arasındaki yakın işbirliği çerçevesinde alınan bir karar olduğunu ve iki tarafın ortak tehdit algılamasının birbirine yaklaştığını ifade ettiğini vurguladı.
Suudi rejimi 2014 yılında da Lübnan Hizbullah hareketini terör örgütleri listesine aldı ve daha sonra da Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri Riyad'ı izleyerek Hizbullah'ı terör örgütü listesine aldı. Hizbullah hareketi Amerika'nın da karar listesinde yer alıyor. Avrupa Birliği ise Hizbullah'ın askeri kanadını terör örgütü listesine aldığı halde hareketin siyasi kanadı ile taammülünü sürdürüyor.
Geçen hafta Irak'ta binlerce kişi Başbakan Haydar İbade'nin reformlarına destek yürüyüşü düzenledi. Bu eylem Sadr Hareketi lideri Mukteda Sağ tarafından organize edildi. Başkent Bağdat'ta binlerce kişi İbade'nin reform hareketine desteklemek ve idari fesatla mücadele etmek için sokaklardaydı. Bu eylem Bağdat'ta yeşil bölge olarak adlandırılan bölgenin önünde ve cuma namazı çıkışında düzenlendi. Mukteda Sadr geçen hafta Başbakan İbade'nin önerdiği reform paketine ve teknokrat bir kabinenin kurulmasına yönelik önerisine destekleyerek Başbakan İbade'ye de sözünü verdi. Reformları bir an önce yerine getirmediği takdirde protesto eylemi düzenleyecekleri konusunda uyardı.
Geçen hafta Irak güvenlik güçleri, Bağdat yönetimi ve büyükelçiliklerin bulunduğu yeşil bölgenin çevresinde konuşlandı. Başbakan İbade ise protestoculardan kamu ve özel mallara zarar vermemelerini istedi. Mukteda Saad bürosu da bir bildiri yayımlayarak protestoculardan güvenlik güçleri ile işbirliği yapmalarını istedi. Bildiride Irak polis gücü ve ordusu ile tam işbirliğine vurgu yapılarak halk arasında nüfuz edip tefrika yaratmaya çalışanlara meydan verilmemesi istendi. Bağdat yönetimine reformları yerine getirmek üzere 45 günlük süre tanıyan Sadr Hareketi geçen çarşamba günü protestoculardan sürenin sonunda başkent Bağdat'ta protesto eylemi düzenlemelerini istedi.
Irak Başbakanı Haydar İbade geçen yaz aylarında Irak'ın çeşitli eyaletlerinde halk sosyal hizmetlerin özellikle elektrik enerjisinin kıtlığı yüzünden geniş çapta protesto eylemleri düzenlemelerinden ardından Irak'ta reform yapmak üzere bir paket açıkladı. Paket Irak'ta siyasi gruplarca olumlu karşılandı. Başbakan İbade'yi Şii alim Ayetullah Sistani'nin desteğiyle reform paketini açıkladıktan sonra pakette yer alan bazı reformları yerine getirdi. Bu reformlara Cumhurbaşkanı'nın 3 yardımcısı, Başbakanı'nın 3 yardımcısı gibi görevlerin kaldırılması, 4 bakanlığın feshedilmesi ve başka 4 bakanlıkla birleştirilmesi, Irak'ta yetkililerin korumalarının %90 azaltılması ve ayrıca bakanlıklarda fesat meselesinin araştırmak üzere özel komisyonların kurulması gibi reformlara örnek vermek mümkün.
Geçen hafta Irak parlamentosu 2 ayın ardından parlamento yetkileri başta başbakan olmak üzere diğer yasal kurumlarca kullanılmasını yasaklayan bir kanunu onayladı. Yasaya göre Irak yönetimi parlamentonun onayı olmaksızın ülkede reform ilan edemez veya uygulayamaz. Bu kanun başbakan İbadi'nin açıkladığı reform paketinin durdurulmasına yol açtı. Buna göre Irak Başbakanı İbadi teknokrat bir yönetim kurulmasını gündeme getirdi. Bu öneri Iraklı bazı siyasi gruplarca olumlu karşılandı. Şimdi ise Irak halkı düzenlediği eylemlerle İbadi'nin önerdiği reformların yerine getirilmesini istiyor.
Geçen hafta Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Stephane de Mistura, Fransa'nın France 24 televizyon kanalına verdiği mülakatta Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın kaderini Suriye milleti belirlemesi gerektiğini açıkladı. Mistura, neden bu meseleye Suriye milletinin çözüm getirmesine imkan tanımadıklarını, neden Suriye milleti için kaderlerini başkaları belirlemeleri gerektiğini, neden onlara bu konuda görüşlerini bildirme fırsatı tanımak istemediklerini sorguladı. De Mistura, Suriye'nin liderlik meselesi Suriye milletinin kendi eliyle çözümlenmesi gerektiğini vurguladı.
Ancak de Mistura'nın bu sözleri Amerika'nın tepkisiyle karşılaştı. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby geçen hafta de Mistura'nın sözlerine karşı çıktı. Kirby, Amerika Esad hakkındaki tutumunu açıkça beyan ettiğini ve bir kez daha Esad'ın Suriye'nin geleceğinin bir parçası olamayacağını ve Suriye'de Esad'ın başında bulunmadığı bir yönetim istediklerini belirtti. Kirby, Suriye'de yönetim biçimi hakkında Suriye milleti karar vereceğini kaydetti. Kirby ayrıca Viyana'da belirledikleri seçim sürecine göre Suriye dışında yaşayan Suriyelilerin bu seçimlere katılmaları gerektiğini, bu durumda Esad'ın iktidarın başında kalması için şansın çok az olacağını ileri sürdü. Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Şimdi konuyla ilgili uzmanımızın görüşlerini dinleyelim.
Tabii ki 5. yılına giren komşu ve kardeş ülke Suriye'deki terör faaliyetleri hepimizi derinden üzmüştür. Bizi de Türkiye'yi, diğer bölge ülkelerini, özellikle bizim Hatay'da sınır kenti olarak en fazla bedel ödeyen yerlerin başında gelmekteyiz.
Evet.
Temennimiz bu terörün, bu tekfirci, selefi, Emevi zihniyetlerinin artık Müslümanlara, özellikle Ehl-i Beyt taraftarlarına yönelik bu terör faaliyetlerini sonlandırmalarıdır.
Aynen.
Tabii aktif olarak siyasi ve psikolojik destek olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin, Rusya'nın ve Lübnan Hizbullah'ın sahaya inmesinden sonra büyük ölçüde şartlar değişmiş ve o çatışmaların seyri değişmiştir, tahrire uğramıştır.
Evet.
Tamamen Suriye halkının ve Suriye devletinin, vatanının çıkarları dahilinde cereyan etmektedir. O kadar ki en son ateşkese ve ileride yakın bir zamanda barışa zorlandıklarını biz müşahede etmekteyiz.
Aynen.
Tabii ki Suriye'nin parçalanmasını, Suriye'den sonra işte efendim Türkiye'nin, İran'ın ve diğer bütün büyük İslam ülkelerinin parçalanmasından fayda ve çıkar umanlar tabii ki bu kanın durmasından rahatsız olurlar.
Evet.
Yani barışın hakim olmasını istemeyebilirler. Ama her halükarda biz İslam toplumları olarak, Orta Doğulu halklar olarak, Araplısı, Acemlisi, Şiisi, Sünnisi, Türkü, Arabı, Kürdü, hepsi kendi sorunlarımız, biz kendi içimizde çözmeye ve barışa yönelik adımlar atmaya çalışmalıyız ki İngiltere'nin, Amerika'nın, Fransa'nın ve NATO'nun girdiği şu ana kadar bölgelerin hiçbirinde ne barış tesis edildi, ne de demokrasi geldi. Afganistan'ı görüyoruz.
Evet.
Libya'yı gördük, Irak'ı gördük. Temennimiz inşallah Suriye vatanının, devletinin, halkının büyük bir barış ve birlik içerisinde bu terör faaliyetlerinden sıyrılmasıdır. Yani tabii ki biz bu işin samimiyetine inanmak istiyoruz. Terör faaliyetlerine destek verilmiyor sözlere. Bu gerek Özgür Suriye Ordusu, gerek El-Kaide, gerek Ahrar-ı-Şam, IŞİD ve Nusra'yı düne kadar destekleyenler kim? Arabistan değil mi? Katar değil mi?
Evet.
Türkiye hükümeti değil mi? NATO ve Avrupa değil mi? Evet. Avrupa'dan şu ana kadar gelip de Suriye'de çatışmalarda ölen sayısız binlerce terörist var.
Evet.
Şu ana kadar, düne kadar bütün silah, efendim, lojistik, istihbari, askeri ve ekonomik olarak desteğini maalesef Batı, Amerika, NATO, Avrupa Birliği gizli ve açık bir şekilde sürdürdü.
Evet.
Şu an son zamanlarda işte IŞİD, efendim, Nusra'dır, terörist oldu. Böyle bir muamele görüyor. İnşallah biz en azından bu söylemlerinde onları samimi ve dürüst görmek istiyoruz. Artık gerçekten teröristlere, başta komşu İslam ülkeleri olmak üzere Türkiye hükümeti, Arabistan, Katar ve diğer hükümetlerin tamamen bu terör faaliyetlerine desteklerini kesmeleri ve halkın, artık İslam halkının bir nefes almasını istiyoruz. Tabii ki yani biz baştan beri söyledik, Suriye hapşırırsa Türkiye nezle olur diye, Suriye'nin parçalanmasından Türkiye'nin parçalanması isteniyor diye.
Evet.
Şu ana kadar Suriye'nin parçalanmasıyla sıranın Türkiye'ye, İran'a ve diğer büyük İslam ülkelerine geleceğini defalarca biz söyledik. Bunu evet, herkes görmeye başladı. Maalesef korktuğumuz başımıza geldi. Suriye'deki terör faaliyetleri şimdi maalesef ülkemize, daha önce sınır kentlerinde vardı. Bizim burada Reyhanlı'da, Cilve Gözü'nde, işte efendim.
Evet, aynen.
Buluş'ta, Urfa'da, Antep'te, Diyarbakır vesaire. Şu an işin kötü Türkiye'nin kalbini vuruyor. İstanbul'u vuruyor, Sultanahmet'i vuruyor, Ankara'yı
evet,
vuruyor. Bu da demektir ki maalesef yani rüzgar eken fırtına biçiyor. Bu teröristler Türkiye'ye silahlarını döndürmeden önce, bunlar teröristi, bunların önü alınmalıydı.
Kesinlikle.
Destek tamamen kesilmeliydi çünkü Suriyeli vatandaşları, Suriye halkını katleden bir cani örgüt neden Türkiye'yi katletmesin, neden Türkiye'yi bölmek istemesin, neden Ankara'yı, İstanbul'u, Hatay'ı, Urfa'yı, Diyarbakır'ı
evet,
patlatmak istemesin ki? Bunların bir hedefi vardır, o da İslam kanının, halkın kanlarının akıtılmasıdır. Maalesef büyük ölçüde biz bu olayları zaten herkes, gerek siyasiler gerekse de analistler, bütün bu Türkiye'deki en son terör faaliyetlerinin tamamının Suriye'ye yönelik uygulanan yanlış siyasetten dolayı kaynaklandığını söylüyor. Bunu görmek için alim ve deha olmaya gerek yok.
Aslında Can Kerber'in bu sözleri Şam yönetiminin Suriye seçimlerine ancak Suriye'de yaşayan vatandaşların katılabileceğine yönelik kararına karşı çıkmaya yöneliktir. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad geçen hafta bir karar yayınlayarak 13 Nisan 2016 tarihini genel seçim tarihi olarak ilan etti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise geçen hafta İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya liderleriyle ortak telefon görüşmesinde Esad'ın bu kararı Suriye'de barış süreciyle çelişmediğini belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ise Beşar Esad'ın bu kararını sert bir şekilde eleştirerek kararı kışkırtıcı ve gerçekçi olmayan bir karar niteledi.
Suriye gelişmeleriyle ilgili bir başka önemli konu bu ülkede başlayan ateşkes süresiyle ilgilidir. Ateşkes geçen 27 Şubat'ta başladı. Bazı kaynaklar ve özellikle muhalifler ateşkesin 10 günlük olduğunu ileri sürerken Rusya Dışişleri Bakanlığı bu iddiayı reddetti ve Suriye'de ateşkes süresiz olduğunu belirtti. Gerçekte Suriye ateşkesinde hiçbir tarih açıklanmadı. Bu yüzden ateşkesin süresiz olduğu netlik kazanıyor. Rusya Savunma Bakanlığı da geçen hafta Suriye'de 40 silahlı grubun ateşkese bağlı kalmak üzere bir anlaşma imzaladığını, 40 silahlı grupla da ateşkes müzakereleri devam ettiğini duyurdu. Rusya yönetimi ayrıca Suriye'de silahlı gruplarla daimi ateşkes üzerine müzakere ettiklerini belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca silahlı muhalif gruplarla ateşkes müzakereleri devam ettiği bir sırada teröristlerin mevzilerine vurmayı durdurmadıklarını kaydetti. Suriye Milli Barış Başkanlığı sözcüsü de Suriye'nin çeşitli bölgelerinde 1200 silahlı muhalifin ordu birliklerine teslim olduklarını duyurdu.
Muhterem dinleyiciler, Orta Doğu gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar birlikte olunca deyin esen kalın.